Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir videoya karşınızdayım. Yerli otomobil lansmanında C segmentindeki SUV aracın prototipine ilişkin detayları önceki videoda sizlerle paylaşmıştım. Ancak etkinlik kapsamında bir de yine C segmentine ait olan sedan araç konsepti gösterildi. Bu video kapsamında sedan araç üzerine duracağız ve mümkün olduğu kadar aracı tüm hatlarıyla eldeki veriler çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Lansman esnasında, tanıtım esnasında ortaya konulan tüm veriler C segmentindeki SUV aracın prototipine ait olan veriler. Zaten konsept ve prototip kendi içerisinde ayrı değerlendirilmesi gereken araç tasarımları. Bir aracın prototip seviyeye gelmesi demek o aracın artık yürümeye başladığı ve yavaş yavaş üretime doğru gideceği şeklinde yorumlanabilir. Ama bir aracın konsept aşamasında olması demek planlanan tasarımın 3 aşağı 5 yukarı bu çizgide olacağı ama aracın piyasaya çıkacağı hali olmayabileceği demek. Dolayısıyla sedan aracın tasarımı birazdan yorumlayacağız zaten ortaya konulmuş durumda ama piyasaya çıkacağı tarih itibariyle şu an gördüğümüzden biraz daha farklı çizgilere sahip olabilir. Ama SUV olan model muhtemelen şu anki çizgilerini tanıtımda gösterilen tasarım ögelerini büyük oranda koruyarak yollara çıkıyor olacak. Dolayısıyla bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Sedan aracın tasarımını biliyoruz ama sahip olacağı teknolojiler ve aracın performansına ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor. Az önce de ifade ettiğim üzere tanıtım esnasında ortaya konulan tüm performans verileri SUV prototipine ait olan veriler. Sedanla ilgili olarak bu denli detaylı açıklamalar yapılmış değil. Zamanla muhtemelen daha fazla bilgi elde edeceğiz gibi görünüyor. Aracın tasarımından biraz bahsedelim isterseniz. Bana soracak olursanız son derece keskin hatlara sahip olan oldukça sportif ve kaslı bir görünümün sunulduğunu söyleyebilirim araçla ilgili olarak. Tabii konsept araç gösterimlerinde genelde üreticiler aracın daha heybetli, daha heyecan verici ya da daha kaslı görünebilmesi adına yollara çıkacak versiyona göre biraz daha sıra dışı detaylara yer verebiliyorlar. Mümkün olduğu kadar büyük jantlar kullanmayı seviyorlar. Çizgileri biraz daha keskinleştirmeye dikkat ediyorlar. Dolayısıyla yollara çıkacak versiyon böyle olur mu ya da bir opsiyon olarak böyle sunulur mu bilmiyorum ama başta 22 inç boyutunda olduğunu tahmin ettiğim jantları olmak üzere aracın genel çizgileri itibariyle sanki olduğu yerde hareket ediyormuşçasına agresif, akıcı ve devamlı olan bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii tasarım konusu yerli otomobillerde çok çok konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi. TOG yani Türkiye'nin otomobili girişim grubunun yaptığı açıklamaya bakacak olursak eğer bu otomobillerin tasarımı için 18 farklı tasarım eviyle görüşmelere başlamışlar. Daha sonrasında 18 tasarım evini 3'e indirmişler. Ardından bu tasarım stüdyolarının tasarım evlerine otomobil dünyasındaki değişim trendleri ve teknolojiye uyumlu tasarımlar ortaya konması istenmiş. O esnada devreye aynı zamanda dünyada belki de tanınmış en önemli Türk otomobil tasarımcısı olan Murat Günak da danışman olarak girmiş ve bu tasarımlar Pininfarina tarafından şekillendirilmiş durumda. Aracın tasarımı dediğim gibi son derece agresif ve keskin hatlara sahip. Ben genel olarak beğendim ve tasarım söz konusu olduğu zaman bu araçların şöyle bir avantajı da bulunuyor. Tamamıyla elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Tasarımı baştan itibaren aracın elektrikli olması yönüne şekillendirilmiş. Burası önemli çünkü piyasadaki bazı otomobillere bakıldığı zaman içten yanmalı motor anlayışıyla geliştirilen ama daha sonrasında elektrikli versiyon üretilen bazı otomobiller olduğunu biliyoruz ama bu araçlar öyle değil. Tamamıyla elektrikli olmak üzere dizayn edilen araçlar. Peki bu ne anlama geliyor derseniz eğer, elektrikli otomobiller içten yanmalı motora yani elektrikli olmayan geleneksel araçlara göre kıyaslandığı zaman daha fazla iç hacim sunabiliyorlar. Çünkü bu araçların gidebilmesi, hareket edebilmesi için gerekli olan bileşenlerin boyutu ve sayısı içten yanmalı motorlarla kıyaslandığı zaman daha az ve daha küçük. Örneğin geleneksel bir otomobilde ön tarafta hallice büyük bir motor ve motor sistemine ihtiyaç duyulurken bu araçlarda motorları ak seviyesine kadar indirip daha geniş bir iç hacim sunabilmek mümkün. Hatta şöyle söyleyeyim, dışarıdan bakıldığı zaman karoseri ve şasesi Mercedes'in C segmentine yakın olup elektrikli olduğu için içerideki iç hacim avantajını kullanarak E seviyesinde, Mercedes'in E sınıfı seviyesinde iç hacim sunulabilir bir elektrikli otomobil kapsamında ama aynı esneme kabiliyetini içten yanmalı motora sahip olan otomobillerde elde etmek çok kolay değil. Dolayısıyla sedan olan konsept araç için henüz bu tür detaylar açıklanmadı ama örneğin SUV araç için kendi sınıfındaki en uzun dingil mesafesine, aks mesafesine sahip olduğu dolayısıyla kendi segmentinde iç hacmi en önemli araçlardan birisi olacağız zaten TOG tarafından açıklanmıştı. Muhtemelen C segmentindeki sedan otomobildi buna benzer bir kabiliyetle piyasaya çıkabilir. Tabii C segmenti diyoruz örneğin aynı segmentte yer alan otomobillere bakıldığı zaman misal veriyorum Ford Focus'un rakibi olacak gibi görünüyor. Farklı otomobilleri de yine bu segment içerisinde değerlendirmek tabii ki mümkün olabilir ama aracın genel tasarım diline bakıldığı zaman da SUV ile benzer bazı hatlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Nedir bunlar diye soracak olursanız eğer her iki araçta da benzer ayna tasarımları var. Bu aynalar aslında artık ayna değil, kameralı sisteme sahipler. Dolayısıyla genelde dışarıdan bakıldığı zaman kameraya ev sahipliği yapan ayna kasalarının birbirine benzer olduğunu görmekteyiz. Yine benzer şekilde kapı kolları da Tesla ve bazı başka otomobillerde, Range Rover'un bazı modellerinde de olduğu gibi yine benzer tasarım anlayışıyla geliştirilmiş durumda ve yine SUV araçta olduğu gibi aracın şarj soketi de sol tarafta, sol ön çamurluğun üst kısmında konuşlandırılmış durumda. Aracın iç tasarımı SUV ile kıyaslandığınız zaman henüz hazır değildi ama dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla, çünkü SUV'nin içerisine girme imkanı vardı. Ben giremedim belki ama girme imkanı bazı televizyon kanallarına sunuldu. Sedan'da ise böyle bir durum söz konusu değildi ama dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla iç tasarımında C segmenti SUV araçla benzer şekilde olacağını söyleyebiliriz. Dijitalize edilmiş, ekranlarla dolu, modern ve teknolojik bir görüntü iç mekanda da devam edecek gibi görünüyor. Tanıtımda paylaşılan teknik veriler ve performans değerleri SUV olan modele ilişkin detaylardı. Zaten oradan yola çıkarak benzer yorumları sedan için yapmak çok kolay değil. Çünkü sedan otomobilin ölçüleri başta yüksekliği olmak üzere hem tasarım zaten daha farklı hem de ölçüleri değişiklik gösterdiği için otomobillerde, her otomobil için önemli bir kriter bu belki ama özellikle elektrikli otomobillerde bence daha fazla anlam ve önem de kazanıyor. Hava sürtünme katsayısı değeri muhtemelen SUV ile kıyaslandığı zaman bu araçta farklılık gösterecektir. Dolayısıyla aynı zamanda aracın ağırlığı da farklılık gösterebilir. Bu çerçevede bu aracın nasıl bir batarya paketine sahip olacağı, nasıl bir elektrik motoru konfigürasyonuyla geleceği gibi unsurları bilmediğimizden dolayı performansı hakkında net bir yorum yapmak çok mümkün olmasa bile bana soracak olursanız SUV araçla kıyaslandığı zaman daha performanslı bir otomobil olacağım, belki menzil anlamında biraz daha farklı avantajlar sunacağını söyleyebilirim. Bu arada aracın konseptinde kullanılan koltuk tasarımları benim epey hoşuma gitti. Özellikle ön taraftaki sürücü ve yolcu koltuğu sportif araçları andırmıyor değil ama tabii ki piyasaya çıkacak olan hacimli üretim versiyonunda bazı versiyondan en dolu versiyona kadar tüm seçeneklerde bu koltuk standart veya opsiyonel olarak sunulur mu? Bunları yorumlamak için henüz erken. Bu otomobille ilgili tabii batarya konfigürasyonu hakkında yorum yapmak çok kolay değil ama muhtemelen batarya yönetimi anlamında benzer karakteristiğe sahip olacağını söyleyebiliriz. Benim tahminim yine sıvıyla soğutulan bir batarya sistemi olacak ve yazılım yine muhtemelen C segmentindeki SUV araçla benzer karakteristikte olabilir ama araçların çıkış tarihleri farklılık gösteriyor. Muhtemelen sedan konsept otomobil SUV olan versiyondan 1,5-2 yıl sonra yani 2025'lere doğru piyasaya çıkacağı için o süre zarfında batarya sisteminde hem de yazılım sisteminde bataryanın gerek kontrolü gerekse de termal yönetimi anlamında belli gelişim ve olgunluk seviyesi elde edileceği için bu bağlamda daha yetenekli olacağı şeklinde yorum yapmak sanırım yanlış olmaz. Aynı batarya paketleri kullanılmayabilir. O süre zarfında batarya yoğunluğu hücre seviyesinde, paket seviyesinde belki değişiklik gösterebilir. Ama şu aşamada dediğim gibi aracın zaten teknik detaylarına ilişkin bir takım çizgiler ya da bir takım veriler paylaşılmadığı için bunları öngörmesi çok kolay değil. Sadece daha sonra çıkacak bir araç olarak ilk otomobilden gelen deneyim ve veriler çerçevesinde bir takım temel değişiklikler de tabii ki yapılabilir. Ama SUV olan modelle neler benzer olacak dersek ya bir takım temel teknolojilerin aynı kalacağını söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Birincisi SUV araçlı olacağı gibi otomobilde muhtemelen internetten yazılım güncellemesi alarak bir takım özellik ve fonksiyonları daha sonra kazanabilir gibi görünüyor. Yalnız burada şu detayın da altını çizelim. Bu araçların internet bağlantısıyla yazılım güncellemesi alabilmesi ya da sürekli bağlantılı bir araç gibi çalışabilmesi adına eSIM dediğimiz embed SIM yani gömülü SIM konusunda ülkemizdeki düzenleyici kurum olan BTK'nın bir takım yasal süreçleri oluşturması ve temel resmi çizmesi gerekiyor. Bunlar şu an hazır olan sistemler değiller. Daha doğrusu kural ya da yasa seviyesinde bir takım hazırlıkların önden tamamlanması gerekiyor. Daha sonrasında muhtemelen Tesla'nın otomobillerinde olduğu gibi bu araçlarda yazılım güncellemesiyle bir takım değişiklikler ya da geliştirmeler alacaktır diye tahmin ediyorum. Yine tanıtım esnasında gösterim yapılan holografik sistem gibi yani head-up display yerine bir takım verilerin sürücünün gözüne, göz bebeğine yansıtılması gibi teknolojiler ve araçların farklı makinalarla konuşabilmesini sağlayan mimariler de, mimari özellikler de bu araçta da olabilir diye düşünüyorum. Zaten bu özelliğin kazanılabilmesi adından CEO's Türk olan bir Türk tarafından kurulan Home iX firmasının sistemi muhtemelen kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sistem ne işe yarıyor? Şimdi farklı makinelerin birbirleriyle konuşabilmesi için önce birbirlerini anlaması gerekiyor ama her makinenin kullandığı dil ya da konuşmak için ihtiyaç duyduğu protokol aynı değil. İşte Home iX firmasının geliştirmiş olduğu altyapı ve sistem mimarisi buna izin verebiliyor. Dolayısıyla örneğin aracın içerisinde klima 25 derece ayarladıysanız araç bunu aynı zamanda evdeki sistemle haberleşip bunu nesnelerin interneti üzerinden gerçekleştiriyor ve siz eve geçtiğiniz anda klimada araçta olduğu gibi 25 derece olarak evde çalışmayı sürdürebiliyor. Duvarınıza asılı olan sabit klimanız mesela. Bu teknolojiler de yine belki güncellenmiş ve yenilenmiş versiyonlarıyla daha sonra çıkacak olan sedan konsept aracındaki o dönemde artık konsept olmayacak kendisine yer bulacaktır diye tahmin ediyorum. Otonom sürüş özellikleri anlamında araçların en başta Level 2 Plus, seviye 2'nin üst versiyonu gibi çıkacağı ama daha sonrasında seviye 3'e güncellenici yönde bir aslında tablo ortada duruyor. Çünkü seviye 3'ü hazır diye tanımlandı ama Türkiye'nin otomobil girişim grubu tanıtımdan önce de yaptığı açıklamalarda seviye 3 vurgusu yapıyor. Dolayısıyla muhtemelen 2025'te çıkacak olan araçtan bas seviyede seviye 3 otonom kabiliyetlere sahip olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama daha da önemli olan konu Türkiye'nin otomobil girişim grubunun yani TOK şirketinin güvenlik tarafında Euro NCAP çarpışma testlerine 5 yıldız hedefliyor olması. Şimdi SUV araç 2022'de yollara çıkmayı hedefliyor ki zaten tarih olarak da 2022 Haziran ve sonrası işaret ediliyor. Ama sedan aracın çıkması 18'den 24 ay sonra olacak. Yani aslında 2025'in hedeflendiği, o dönemin hedeflendiği bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu süre zarfında Euro NCAP de daha güvenli araçların yollarda olabilmesi adına hem teknoloji tarafından hem de üreticiler tarafındaki trendleri, akımları takip ederek buna göre çarpışma standardı testlerini kullandığı protokolleri güncelliyor sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda 2025 ile birlikte araçlarda olmasını bekledikleri bazı yeni sistem ve özellikler var. Bunlara bakıldığı zaman bir takım yeni nesil teknolojilerden bahsedebiliriz. Çünkü Euro NCAP diyor ki yollarda gördüğümüz kazaların %90'ı insan hatasından kaynaklanıyor. Bunların bir kısmı yüksek süratten kaynaklanıyor. Bir kısmı sürücünün kontrolü kaybetmesinden kaynaklanıyor. Buna benzer pek çok belki kriter ve parametre oluşturulabilir ama bir kısmı 2018'de fikir olarak ortaya atılan, iletişim yapılmaya başlanan ama ağırlıklı olarak 2019 ve 2020 ile birlikte artık yavaş yavaş protokolün hazırlandığı ve araçlarda uygulanması beklenen özellikler var. Nedir bunlar derseniz eğer, birincisi örneğin otonom fren kabiliyeti. Yani sürücünün fren yapamadığı ya da yapma kabiliyetini kaybettiği durumlarda aracın kendi kendine fren yapabilmesi durumu. Diğer taraftan otomatik olarak direksiyonun müdahale sistemlerinin de artık yavaş yavaş araçlarda olması hedefleniyor ki 2025'te bunlar muhtemelen sabit kurallar olarak tüm araç üreticilerinin zorunlu hale gelecek arkadaşlar ki sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği durumlarda ya da farklı bir takım durumlarda aracın şeritte kalabilmek için direksiyonu müdahale edebilmesi gerekecek ki bu da yine bence Euro NCAP'in 2025 vizyonu çerçevesinde uygulamaya koyduğu en önemli özelliklerden birisi olacak. Aynı zamanda yine araçların farklı makinalarla konuşması konusunda bir takım standartlara gereksinim duyuluyor. Buna ek olarak araçlarda çocuğun varlığı ya da çocuğun araçlarda unutulmasına dair de özel sistemlerin araçlarda olması 2025 vizyonu çerçevesinde şart koşulacak dostlar ki bunlar aslında 2025'te artık tüm üreticilerin entegre olması gereken özellikler ama uygulaması muhtemelen 2021-2022 gibi hayata geçmeye başlayacak. Şu an Euro NCAP tarafı bunu zorunlu bir özellik olarak belki bahsetmiyor ama puanlamak çerçevesinde olan araçlarda belki ekstra puan avantajı sağlayabilir. Nedir bu? Siber güvenlik. Çünkü otonom araçlardan bahsediyoruz, bağlantılı araçlardan bahsediyoruz ve bu araçların kontrolü ve kullanımının dışarıdan istenmeyen müdahalelere kapalı olması gerekiyor. Şu an konulmuş net bir standart ve protokol olmasa bile Euro NCAP tarafında 2025'lere doğru buna benzer özellikler mutlaka ve mutlaka avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Bunlar da yine önemli. Zaten halihazırda beklenen sürücünün izlenmesi ve otonom araç özelliklerine ilişkin bir takım temel standartlar da zaten bu çerçevede değerlendirilecektir diye düşünüyorum ama sedan otomobil, konsepti gösterilen sedan otomobilde 2025 hedeflendiği için sevgili dostlar, bu tür özellik ve güvenlik standartlarında bu araçta olmasını bekleyebiliriz. Bunların olabilmesi için de tabii ki araçta gelişmiş sensör sistemleri, gelişmiş görüntüleme sistemleri ve buna benzer yardımcı donanım ve teknolojilerinde kendisine yer bulması gerekiyor. Zaten seviye otonomun temelde zaten hedeflendiğini söylemiştik. Seviye 3 otonom da demek koşullu otonom anlamına geliyor. Koşullu otonom da şu. Bugün yollarda koşullu otonom özelliği sunan araçlar var mı? Var. Örneğin Audi A8'in 2019 versiyonu koşullu otonom özelliği sunabiliyor. Nasıl sunabiliyor? Aracın 60 km saatin altında bir hızla hareket ediyor olması, hareket ettiği yolda şeritlerin ve trafik defalarının net bir şekilde görünebiliyor olması lazım. Bu koşulda siz o an aracın yönetimini sisteme bırakabiliyorsunuz. Mükemmel çalışıyor mu derseniz ya, benim gördüğüm bazı videolarda mükemmel çalışmadığı yönünde yorumlar vardı ama tabii ki burada sensör, kamera sistemleri, yazılım geliştirmeleri ve donanımsal altyapıyla birlikte bunlar 2025'e kadar daha olgun bir teknoloji olarak kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten Türkiye'nin otomobil girişim grubunun tedarikçilerine bakıldığı zamanki tanıtım esnasında işbirliği yapılan diğer firmalardan da bahsedildi. Bunlardan birisi de Bosch. Bosch tarafında zaten Nvidia ile otonom araçlar konusunda sıkı bir işbirliği var. Zaten 2025'e doğru bambaşka şeylerden de bahsedilebilir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özdağ. Donanımhaber.com olarak yerli otomobil lansmanındaydık ve bu video kapsamında tanıtımı yapılan konsept aşamasındaki sedan araç ve hedeflendiği tarih itibariyle araçta olabilecek bir takım teknoloji ve özelliklerden büyük oranda bahsetmeye çalıştık. Sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. FX57 yazarak Instagram'da ve Twitter'da beni takip alabilir. Aynı zamanda eğer kanalımıza abone değilseniz Donanım Haber'in kanalına abone olabilir. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, sosyal medyada paylaşarak daha geniş kitlelerin bu videodan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.